Değerli kardeşim, hoş geldiniz. Rab dinleme ve işitme zevki versin. Bugün Rab İsa'nın dirilişi hakkında sizinle paylaşacağım. Konumuz Rab İsa dirildiğidir. Konuya devam etmeden önce Mesih İsa'nın diriliş hakkındaki kutsal kitaptan okuyacağım. Her zaman söylediğim gibi her konuşmamızda, her paylaşımda önce kutsal kitaptan konuşacağımız konu hakkında kutsal kitabın ışığında olmalı. Ve şöyle okuyoruz. İncil Yuhanna 20. bölüm 1. ayetten 23. ayete kadar okuyacağım. Evet. Haftanın ilk günü erkenden ortalık daha karanlıkken Meclili Meryem mezara gitti. Taşın mezarın girişinde kaldırılmış olduğunu gördü. Koşarak Simon Petrus'a ve İsa'nın sevdiği öbür öğrenciye geldi. İsa'nın sevdiği öbür öğrenci Yuhanna'dır. Rabbi, mezardan almışlar, nereye koyduklarını bilmiyoruz dedi bu kadın. Bunun üzerine Petrus'la öteki öğrenci dışarı çıkıp mezara yönlendiler. İkisi birlikte koşuyordu ama öteki öğrenci Petrus'tan daha hızlı, daha gençti bir ihtimal. Hızlı koşarak mezara önce vardı. Eğilip içeri baktı, keten bezleri orada serili gördü ama içeri girmedi. Ardından elçi Petrus geldi ve mezara girdi. Orada seçili duran bezleri ve İsa'nın başına sarılmış olan peşkiri gördü. Peşkir keten bezlerle birlikte değildi. Ayrı bir yerde dürülmüş duruyordu. O zaman mezara ilk varan öteki öğrenci de içeri girdi, onları gördü ve iman etti. İsa'nın ölümünden dirilmesi gerektiğini belirten kutsal yazıyı henüz ne yapmamışlar? Anlamamışlardı. Devam ediyorum okumaya. Bundan sonra öğrenciler yine evlerine döndüler. Meryem ise mezarın dışında durmuş ağlıyordu. Ağlarken eğilip mezarın içine baktı. Beyazlarla bürünmüş iki melek gördü. Biri İsa'nın cesedinin yattığı yerin başucunda, öteki ayakların ucunda duruyordu. Meryem'e "Kadın, niçin ağlıyorsun?" diye sordular. Meryem, "Rabbimi almışlar. Onu nereye koyduklarını bilmiyorum," dedi. Bunları söyledikten sonra arkasına döndü. İsa'nın orada ayakta durduğunu gördü. Ama onun İsa olduğunu anlamadı. İsa, "Kadın, niçin ağlıyorsun?" dedi. "Kimi arıyorsun?" Meryem onu bahçıvan sanarak, "Efendim," dedi. "Eğer onu sen götürdünse nereye koyduğunu söyle de gidip onu alayım." İsa ona, "Meryem," dedi. O da döndü İsa'ya, İbranice "Rabbuni," dedi. Rabbuni, öğretmenim demektir. İsa, "Bana dokunma," dedi. "Çünkü daha babamın yanına çıkmadım. Kardeşlerime git ve onlara söyle. Benim ve babamın ve sizin babanızın, benim Tanrım ve sizin Tanrınızın yanına çıkıyorum." Meclili Meryem öğrencilerin yanına gitti. Onlara, "Rabbi gördüm," dedi. Sonra Rabbin kendisine söylediklerini anlattı. Haftanın ilk günü akşam olunca öğrencilerin Yahudi yetkililerinden korkusu nedeniyle bulundukları yerin kapalı iken İsa geldi, ortalarında durup "Size esenlik, selamet," dedi. Bunu söyledikten sonra onlara ellerini ve böğrünü gösterdi. Öğrenciler Rabbi görünce sevindiler. İsa yine onlara "Size esenlik olsun," dedi. "Baba beni gönderdiği gibi ben de sizi gönderiyorum." Bunu söyledikten sonra onların üzerine üfleyerek "Kutsal ruhunu alın," dedi. "Kimin günahlarını bağışlarsanız bağışlanmış olur, kimin günahlarını bağışlamazsanız bağışlanmamış olur," dedi. Evet. Muazzam olay. Tanrı sözünü okuduk. Rab İsa kutsal ruhla anlamamızı ihsan etsin. Bugünkü konumuza başlarken Peygamber Eyüp'ün tanıklığını koymak iyi olur. Çünkü Eyüp her şeye rağmen "Kurtarıcım yaşıyor" diye, daha İsa doğmadan, İsa yokken tanıklık yaptı. Eyüp 19-29 ayette. Kutsal kitaba göre Eyüp peygamber her şeyin kayıp etmişti. Çocuklarını, malını, kullanabileceği ve sevebileceği ne varsa kaybetti. En sonunda sağlığını da kaybetti. Hayatının en kötü, en düşük derecesinde yaralarıyla kül içinde yaşamasına rağmen ne dedi? Kurtarıcım diridir demesi takdire şayandır. Biz şu anda gördüğümüz etrafında ben dahi, başkaları da dahi ufak bir hastalık, ufak bir şey olduğu zaman birden panikleşiyoruz. Ama Eyüp'e bakın. Eyüp yaralar içinde, kül içinde terk edilmiş, tiksinilmiş bir adam olduğu halde ne dedi? Kurtarıcım yaşıyor. Kurtarıcım diridir. Eyüp bu güvenceye nasıl sahip oldu? Eyüp bu imanı nasıl yaşadı? Bunları okuduğumuz Yuhanna İncili 20. bölüm 1-23'ten esinlenerek paylaşacağım. Tekrar diyorum, Rab kutsal ruhuyla anlamamızı ihsan etsin. Okuduk, haç işi bitti. Mesih ve yanında beraber haçlanmış iki kişiyi aceleyle indirdiler. Çünkü bir dahaki gün büyük Paskalya bayramı başlayacak ve ikinci güne hiçbir iş kalmayacak. Kurban kesmek, bir hafta mayasız ekmek yemekle İsrailler Mısır'dan çıkışlarını anıyorlar bu büyük bayramda, Paskalya'da. Paskalya bayramı Şabat olarak, coşkunluk bayramı olarak anılır. Haçlanan iki kişinin cesetleri bir arabayla Hinnom deresine götürülür. Hinnom deresi eski Yeruşalim'in güneyinde Ben Hinnom deresidir. İkinci tarihler 28:3-3'te okuruz ve Hinnom oğlu deresinde buhur yaktı ve Rabbin İsrail oğulları önünde kovmuş olduğu milletlerin mekruh şeylerine göre oğullarını ateşe yaktı. Aynı şeyi Yeremya 31:40'ta görüyoruz. Kutsal kitapta ikinci tarihler ve Yeremya kitabında göre İsrail'de milletlerden herhangi bir suçtan ölen gömülmüyor. Fakat bu Ben Hinnom deresine yakılıyordu. Bunu okuduk. O günler ve şartları ve geleneklerine göre normal olarak karşılanıyordu. Fakat İsa Arimetalı Yusuf tarafından ağırlığını koyarak Pilatus'tan Mesih İsa'nın bedenini istedi. Ve İsa'nın bedeni o Ben Hinnom deresine götürülmedi. Pilatus İsa'nın bedenini Arimetalı Yusuf'a verdi. Bu adamın İsa'nın haşlandığı yerin yanı başında kendi mezarı vardı ve İsa'yı bayramdan önce oraya gömdü. Bunları düşünürken Rab Mesih İsa hakkında kral ve peygamber Davud 16. mezmurda bedenimi emniyetle oturtur sözü yerine gelmiş oldu. Yani Ben Hinnom deresinde atılmadı fakat mezara konuldu ve bunun için kral Davud, peygamber Davud peygamberlik yapıp İsa'nın bedenini emniyette olduğunu söyledi. Öteki cesetler yakılmaya götürüldü. İsa ise mezara kondu. Bu Tanrı mucizesidir. Tanrı mucizesi diyorum çünkü İsrail o zamanki Romalı şeylere kanuna göre haçta ölmüş olanların ayakları kırılıyordu. Ve İsa zaten ölmüş diye kırmadılar. Niye kırmadılar? Gene Kral Davud orada bir peygamberlik yapıyor ve diyor ki bedenime dokunmadılar, ayaklarımı kırmadılar. Yani bunlar hepsi Tanrı'nın mucizesidir. Tanrı her şeyi sözüne göre hareket edilmesini sağlıyor. Etraftaki kadınların elinden gelen veya yapabilecekleri herhangi bir iş yoktu. Yalnız bakıyorlardı. Fakat hiçbir şey arzuyla bekliyorlardı. İncil'den okuduğumuz Yuhanna 20. bölümde ilk sözü haftanın ilk günü kadınlar ikinci gün erkenden mezara gidiyorlar. Güneş de doğuyor. Karanlık bitiyor. Yerini aydınlık alıyor. Yeni gün başlıyor. Yeni başlangıç bilinen Adem'den başlıyor. İnsanlar doğdu ve günahtan öldü. Ta ki Mesih gelene kadar. Mesih'ten sonra ölüm egemen olmuyor. Mesih İsa'ya haçta ve yeniden dirilmeyle ölüm egemenliği iptal etti. Bu nedenle yeni hayat başlıyor. Yeniden doğuma başlıyor. Ölümün etkisi Mesih vasıtasıyla parçalandı. Yücelik O'nundur. Ölüm Mesih İsa'da yenilendi kardeşim. Bu şekilde İsrail'de Pesah Paskalya Bayramı tanrısal yılın ilk günü oluyordu. Çünkü İsrailler Tanrı'nın vaat ettiği süt ve bal akan bölgeye gidişinin başlangıcıdır. Buna Paskalya diyorlar. Fısıh diyorlar. Çıkış 3:8'de okuyabiliriz. Yeruşalim'de Fısıh Bayramı başlıyor. İncil'de Havari Paulus Kolosilere mektubunda 1:16-18 ayetlerde Mesih İsa ilk ve tekti. Dünyanın yaratılışından önce vardı ve her şey onda yaratıldı ve her şey kendisi yüce olsun diye başlangıç ve ilk doğan odur. Paskalya demek yeni gün, yeni başlangıç demektir. Yeni yaratılış ve her şey yeni oluyor. Bundan böyle Mesih'e ait olana ölüm korkusu saçmıyor. Çünkü Mesih haçta tamam oldu demesiyle ölümü yendi ve zafer kazandı. Bunu okuduk. Önceden de dedim, kadınlar kenarda duruyorlardı. Fakat Yuhanna İncil'inde havarilerin haçın yanında bulunup bulunmadıklarını okumuyoruz. Mezarın mühürlendiğinde okuyamıyoruz. Askerin mezar beklediğinde depremle olup mezarın açıldığını da yazmıyor. Havari Yuhanna bu olaylar için yazmıyor. Fakat İsa'nın annesi, annesinin kız kardeşi Kleopas ve Kleopas'ın karısı Meryem ve Mecdeli Meryem bu üç kadın haçın karşısında duranlardı. Arimatalı Yusuf ve Nikodemus İsa'yı haçtan indirip ne yaptılar? Mezara koydular. Demin baştan söylediğim gibi İsa'yı Yahudi geleneklerine göre mür ve mür karanfil kokusuna benzer ve öt hoş kokulu ağaç karışımı 100 litre suyla karıştırıp baharatlı suda yıkadılar İsa'yı ve keten bezle sarıp mezara bıraktılar. Daha sonra askerler mezarın kapısını mühürleyip beklemeye koyuldular. Haftanın ilk günü Mecdeli Meryem mezara geldi. Mezar taşının kaldırılmış olduğunu gördü. Biliyorsunuz, o zaman da şimdiki gibi de tek mezarın yanında aile mezarları vardı. Bunun faydası belirli zamanlarda bir mezarda bütün aileyi ziyaret imkanı vardı. Bu nedenle aile mezarları değirmen taşına benzer. Yuvarlak kapılarla kapanıyordu. Matta İncil'inde 8:28'de kadınlar meleğin taş mezarından yuvarlanıp üstüne oturmuş olduğunu gördüklerini okuyoruz. Yani kutsal kitap geniş bilgiler veriyor. Şimdi 4 kitap var. Matta, Markos, Luka ve Yuhanna. Bunlar aynı düzeyde gidiyorlar. Aynı konu üzerine konuşuyorlar. Fakat bakış tarzları, yazılışları biri birinden geniştir. Bunun anlamı İsa Mesih'i Matta başka yansıtıyor, Markos başka yansıtıyor, Luka başka yansıtıyor ve Yuhanna başka yansıtıyor. Fakat sonuç aynı yere geliyor. Bunda bu çok önemlidir, bilmek lazım. Matta İncil'i bazen konuları daha açık anlatır. Fakat başka bir yere seni götürür. İsa'nın krallığını yansıtmaya çalışır. Markos İsa'nın hizmetkar olduğunu yansıtmaya çalışır. Luka insanın insan oğlu, insan düşüncesi, insan duygularıyla olduğunu yansıtır. Yuhanna İncil'i İsa'nın bir ilah olduğunu anlatmaya çalışır. Ve bugün onu okuduk. Bunun için bu konuda 4 önemli nokta görülür. Birinci nokta, hakikat görünür oldu. Okuduğumuz gibi mezar taşının yuvarlanmasında hiçbir gerek yoktu. Çünkü Rab İsa kapalı kapılardan geçiyordu ve geçiyor. İncil'den Matta 28.9. ayette okuyoruz. Elçiler, havariler korkularından kapalı yerde gizlenirken kapılar kapalı olduğu halde İsa aralarına geldi. Fakat bizim yani insanlar için taşın yuvarlanmış olması Mesih kıyamı yani Mesih'in dirildiğinin görünüşüdür. Ne yazık ki çok insanlar hala kapalı yüzle yaşıyor ve görmüyorlar. Temennim bugün kalbimizde en azından siz taş yuvarlanır, benim Mesih'i gördüğüm ve tattığım gibi kıyam etmiş diri olan İsa'yı görebilmek ve tatmaktır. Gözlerinizdeki perde kalkması ve gerçek yaşayan Mesih İsa'yı fark etmenizdir. Çünkü Rab Mesih İsa kıyamet ve hayat benim dedi. İkinci nokta taşın yuvarlanması, askerlerin kaçması. Meleğin mezar taşı üzerine oturması Rab İsa'nın zaferini gösteriyor. Ölüme karşı zafer Adem'den Mesih'e kadar ki zamanda ölüm yenilmeyendi. Ölüm aynı kral gibiydi. İsa gelene kadar egemenlik sürdü ölüm. Rab İsa ölümü yenerek zafer Mesih İsa'da açıklandı. Ölüm neymiş? Şeytan. Rab İsa şeytanı yendi. Ve şeytanı yenerek zafer kazandı. Üçüncü nokta mezarın açık olması kurtuluştur. Bundan böyle mezarı hiç kimse kapatamaz. Nasıl Peygamber Yunus balığın ağzından püskürdükten sonra geri girmiyorsa açık mezar da ölüm girmiyor. Ölüm Yunus'u bırakması gerektiğinden Yunus tanıklık için Nineve şehrine gidebildi. Elçiler 2:24. ayette Tanrı İsa'nın acılarını çözerek onu kıyam ettirdi diyorlar. İsa'nın ölüm tarafından tutulması mümkün değildi. Kurtuluş, sevinç ve özgürlük Mesih'in kıyamıyla Mesih'te özgür olduk. Amin. Mesih'teki özgürlük milli özgürlükle kıyaslanmaz. Mesih'in özgürlüğü sonsuzdur. Dördüncü nokta mezarın açık olması muazzam umut kaynağı simgeliyor. Açık mezarla Mesih İsa'da istikbal, açık mezarda Mesih İsa'yla yüz yüze karşılaşacağız. İsmine hamdlar olsun. Haşlanmadan ve dirildiğinden sonra durum budur. Birinci durum, Meclili Meryem bunları görünce anlatmak için havari Petrus'a koşuyor. Petrus da havarilerle gizledikleri yerde oturuyordu. Belki okuduğumuzda havarilerin bulunduğu yer İsa'nın gömüldüğü yerin yanı başında zannederiz. İsrail'e gitmiş olanlar söyleyeceğimi anlarlar. Mezar Şam kapısına doğru Yeruşalim'in kuzeyindeydi. Havarilerin bulunduğu yer şehrin güneyindeydi. Yeruşalim'in kuzeyinde taraf yüksekte olduğundan gidip gelmek zaman alıyordu. Meryem Petrus'u arar, zannımca Petrus baba göreviyle hareket ediyordu. Ve öyle kabul gördü. Çünkü mezar öyle yanı başlarında olan bir şey değildi, merkezde değildi. Acaba havariler kendi kendilerini nasıl hissetmişlerdir? Bilemeyiz. İsa öldü, şimdi her şey bitti demiş düşünüyorlar olabilirler. Çünkü okuduğumuz 20. bölüm 9. ayette İsa'nın kıyam etmesi gerektiğini daha biliyorlardı fakat anlamamışlardı. Yani umutları kırılmış, her şeyin bittiğini düşünmüşlerdir. Havariler düzenli ve disiplinli gruptu. Hem Mesih'le yürüdüler, hem işlerini yaptılar, gelirleri vardı, para bir yerde toplanıyor, eşya gerektiğinde ondan alıp masrafları ödüyorlardı. Şimdiki zamanda çobanlık yapan kardeş hemen kiliseye yüklenip masraflarının karşılanmasını bekler. Havariler zamanında hem çalışıyor hem kiliseye hizmet ediyorlardı. Yani İsa'nın ölmesiyle her şey sıfırlanmıyordu. Aralarında hizmet eden kadınlar vardı. Yani beraberce muazzam bir topluluktu. İsa öldüğünde her şey iptal olduğu zannedildi. İsa aralarına geldiğinde havari Thomas aralarından ayrılmış. Şimdi nasıl olacak? İnsan bir anda duraklamaya girer ve şaşırabilir. Meclis-i Meryem fazla zaman kaybetmeden havarilere Rabbimizi çalmışlar diyor. Bir anda hepsi dışarı çıkıyorlar. Burada ilk sırada havari Petrus ve Mesih'in çok sevdiği havari Yuhanna. Yuhanna İsa'ya yakın bir havariydi. İsa ve havariler akşam sofrasına otururken İsa sizden biri beni ele verecek dediğinde göğsüne yaslanmış şekilde Rab seni kim ele verecek diye soran yine Yuhanna'ydı. İkinci durum, Rab İsa Yuhanna İncil'i 21. bölümde Petrus'un görevine işaret ediyor. Petrus İsa'nın sevdiği havariye işaret ediyor. Bu ne olacak sorusuna İsa ben gelene kadar dursun diyorsam bundan sana ne? Sen beni takip et. Birkaç satır ile şu yazar bu şeylere tanıklık eden ve yazan bu havaridir. Yani Yuhanna. Yani havari Yuhanna İsa'yı şimdi göklerde haşmetiyle göklerde durumunu ilk gören aynı havari Yuhanna'ydı. Vahip 1, 12, 15. ayetlerde bunlara rağmen havari Yuhanna hak iddia etmedi. Buna karşılık bütün 11 havariler fazla yaşamadılar ve öldüler. Fakat havari Yuhanna yaşlanmasından öldü. Devam ediyorum. Havari Petrus'la Yuhanna mezara doğru koşuyorlar. Yuhanna daha genç olduğundan daha önce yetişiyor. Öyle okuduk. Fakat önce mezarın içine bakıyor. Geriye bırakılan keten bezleri görüyor. Havari Yuhanna ne yapıyor? Mezara girmiyor. Fakat giriş yerinde durup düşünüyor. İsa gitmiş fakat bu bezler ve sargı bezlerine alaka. Ve devamında havari Yuhanna İsa'nın haça gerilmesinde sonra İsa'nın ayaklarının kırılması, böğrünün değilmesi Yuhanna İsa'da Tanrı kuzusunu gördü. Ve Yuhanna ne yaptı? İman etti diye okuyoruz. Paskalya kurbanı gibi kırılmadı İsa'nın ayakları. Fakat böğrü mızrakla delindi. Bu da Zekeriya peygamberin yaptığı peygamberlikte 12:10'da diyor ki bedenini deldikleri adama bakacaklar. Sözü yerine gelmiş olsun diye yapıldı. Yuhanna İsa'nın Tanrı oğlu yani Tanrı'dan olduğunu kanaat getirdi. Yuhanna bu şekilde mezara giriyor ve İsa'ya iman ediyor. Haçta Tanrı kuzusu mezarda Tanrı oğlu olduğunu kabul etti. Arkadan gelen havari Petrus nefes nefese geliyor ve hemen içeri giriyor. Geriye kalan ter ve sargı bezleri Petrus görüyor ve gözden geçiriyor. Tekrar dışarı çıkıyor ve Yuhanna iman ettiğini fark ediyor. İncil Yuhanna 28. ayette bir cümle var. Önce gelmiş olan havari iman etti. İkinci cümleyi 9. ayette okuyoruz. Çünkü İsa'nın ölülerden kıyam etmesi gerektir yazısını, peygamberliğini henüz bilmiyorlardı. Bu çok ve çok önemlidir. Peygamberlikleri tam tanımıyor ve anlamıyorlardı. Tanrı sözü ve iman hayatı ikisi paralel olarak günlük hayatta beraber yürümelidir sevgili kardeşim. Ne okuduk? Onlar yani havariler yazılarını bilmiyorlardı. Peki hangi peygamberlikleri bilmiyorlardı? İsa'nın Paskalya'da iki akşam arasında kurban edileceğini bilmiyorlardı. Ama İsa anlattı. Kurban kesilmeye başladığında Rab Mesih İsa ruhunu verdiğinde ayaklarının kırılmayacağını biliyor olmalılardı. Çünkü eski ayette çıkış 12:46'da kurbanın ayakları kırılmayacak diye yazılıyor. O iki kişi etrafında ona kurban değildi. Ayakları kırıldı. Fakat İsa Mesih Rab tarafından, Tanrı tarafından bize verilen kurban olduğundan haçta ayakları kırılmadı. Anlayabiliyor muyuz? Peygamber Zekeriya'nın 100 yıllar önce böğrünün delineceğini peygamberliğini unutmuşlar mıydı? Keten giyişinin yırtılmayacağını fakat kurra atarak paylaşılacağını peygamber ve kral Davut Mezmur 12:18'de peygamberlikte bulunmuştu. Yine Mezmur 16:10'da Mesih'in bedeni o bir suçlular gibi yakılmayacak fakat korunacağını okuyoruz. Yani hepsi Tanrı'nın mucizesidir. Onun için İsa bir suçlu değil, İsa bir insan değil, İsa Tanrı'nın parçasıdır. İsa'nın teninin mezarda görüleceğini de bilmiyorlardı. İşaya 53:9b'de zengin olan Arimetalı Yusuf İsa'yı kendi mezarına gömdü. İncil'den Matta 27:59'da okuruz. İsa'nın onlara Yunus nasıl 3 gün 3 gece balığın karnında kaldıysa ben de yerin altında yani mezarda 3 gün 3 gece kalacak olduğunu unutmuş olabilirler mi? Fakat İsa'nın düşmanları İsa'nın 3 gün ve 3 gece dirileceğine kanaat getirmişler ki mezarı hem sıkı kapattılar hem de askerleri etrafına koydular. İncil'de Matta 27:62-66 ayetlerde okuruz. Havariler kutsal yazıları bilmediklerinden imansızlığa şüpheye düşüyorlar. Eğer biz de sen ve ben kardeşim Tanrı sözünü çalışmazsak, Tanrı sözünü okumazsak o zaman Tanrı'ya olan iman ve güvenimiz ve ilişkimiz zayıflıyor. Bunu önlemek için sürekli kutsal kitabı her gün okuyup, düşünüp ve Rabb'e şükretmeniz lazım. Sonuç Tanrı'dan uzak hayat. Bunu eğer okumazsak, bunun sonucu iman zayıflığı okuduk. Tanrı sözünün lazım olduğu anda Tanrı sözünün akıllarına gelmediğini, bilmediklerini okuyoruz. Biliyorsunuzdur, korona o kadar acılık verdi ki yine de son değildir. Devam ediyor. İncil Matta, Markos ve Luka Yohanna'da Rab Mesih İsa gelmeden savaşlar, depremler, veba hastalıkları, su yangın afetleri, kıtlıklar, felaketler, açlıklar olacağını okuyoruz. Endonezya'da dağlarda kül ve ateş çıkması hala devam ediyor. Daha son olmayacağını, daha sık olacağını Tanrı sözü İncil'de okuyoruz. Bu nedenle kardeşim, Havari Paulus, Romalılar mektubu 8:22'de dünyanın doğum yapan kadın gibi ah çektiğini ve çekeceğini okuyoruz. Eğer Tanrı'nın yaşayan hayat veren sözünü okur ve etrafımıza bakarsak, Rab İsa'nın gelişinin an meselesi olduğunu sezmeliyiz. Bilhassa son zamanlarda ve Windows, Apple gibi yeni APP hazırlıyorlar. Bunu telefona yüklediğinde senin ne yaptığını ve nereye uğradığını takip edeceklerdir. Ben korkutmak için yazmıyorum. Gerçek budur. Yani Rab Mesih İsa kilisesini almadan önce gelecek diktatörün hazırlığı yapılmaktadır. Ortaya çıkmak istiyor. Fakat diktatörü engelleyen Mesih'in kilisesi var. Mesih'e ait olan bunlar alındığında anlattığım Mesih karşıtı kendini gösterecek. Şu anda kilise kutsal ruhla bezenmiş olduğundan o ruh nedeniyle Mesih karşıtı kendini gösteremiyor. Konumuza devam ediyorum. Okuduğumuzda Tanrı yasalarını ve sözünü tanımıyorlar diye yazmıyor. Daha tanımıyorlar, bilmiyorlar. Yani diye yazıyor. Yani bunda biz ayık olalım. Kendimize hakim olarak bir sistemle her gün Tanrı sözünü çalışalım sevgili kardeşim. Tabii ki önce söylediğim gibi havariler farkında vardılar ve inandılar. Havariler kitabı 2. bölümde okuyabiliriz. Havari Yohanna'nın zayıf ve yeni imanı Tanrı oğlunu tanıyordu. Tanrı kuzusu olduğunu fark etti. Yine de gerek Yohanna gerekse Petrus Mesih'e olan iman ve güveni kanıtlayamadılar. Yohanna İsa'nın annesine gidip Meryem ağlama Rab İsa dirildi diyemedi. Çünkü o an mezarın girişine kadar kanaat getirdi ve iman etti. Sonuç 10. ayette görüldü. Ve eve gittiler, iş bitmiştir. İsa'nın annesi bizimle gel demediler. Meryem İsa'nın bu halinden teselli bulmuyordu ve evinde yalnız bırakıldı. Meryem'e melek dahi gelse oğlu İsa'nın yerini dolduramaz. Mezeli Meryem mezara yaklaştığında ona sırtını dönmüş bir adam seziyordu. Bunun bahçıvan olabilecek düşüncesiyle ona nereye koyduğunuzu diye soruyor. Öyle kendim gidip alayım. Rab İsa senin yakınında olabilir kardeşim. Seninle konuşabilir veya İsa adını duyana kadar hiç etkilenmemiş olabilirsin. Meryem kendi adını duyunca birden değişiyor. Rab İsa kendinin iyi çoban olduğunu söyledi. İyi çoban kuzularının adlarıyla çağırır. Koyunlar da çobanların sesini tanırlar. Rab İsa bir anda dağılan sürüyü topluyor. Rab İsa Meryem diye seslenince İsa'nın sesi tanınıyor. İlk seste sırtını dönmüştü. Şimdi adını duyunca İsa'nın sesini tam olarak tanıdı. Sense doğru yürüdü ve Rabbuni dedi. Bunun anlamı büyük eğitmen, rehberim yani kahinler, kahini, büyük kahini diyebiliriz. Belki Rab ise sana da konuşmuş olabilir. Ve sen duymadın, herhangi bir harekete geçmedin, başka bir yere bakıyor ve sırtını İsa'ya dönmüş olabilirsin. Hayal kırıklığına uğramış olabilirsin. Çok üzüntülü olabilirsin. Bunun için bugün yüzünü İsa'ya çevir sevgili kardeşim. Seni seviyor ve adınla çağırıyor. İsaya kitabı 43:1'de Tanrı seni adınla çağırdım, sen benimsin diyor. Yaşayan Tanrı sözünde Mesih'in dirilmesinden doğan iman, umut ve güvence olduğunu kanıtlamak istiyor. Meryem İsa'yı görünce İsa'ya sarılmak istedi. Rab ise bana dokunma diyor. Bunun anlamı beni tutma, ben dünyaya çekmek demek istiyordu yani. Beni dünyaya çekme demek istiyordu. Beni bırak, ikinci peygamberlik gerçekleşti. Şimdi bitirdim. Yeryüzünde Tanrı'nın sözünü şimdi büyük ve başkain kurban var. Gökteki Kutsal Akdas'a götürmeliyim. Sonsuz kurtuluş sunmalıyım. Dünyadaki Kutsal Akdas'ta olmaz. Çünkü dünyadaki Kutsal Akdas perdesi yukarıdan Tanrı tarafından yırtıldı. Önceki vaazlarda söyledim. Baş kahin elbisesini yırttı. Bu vesileyle dünya kahinliği de bitmiş oldu. Rab İsa şimdi ben kahinlerin kahiniyim diyor. Hangi kahinler biliyor musun? Mesih'e ait olanlar İncil'e göre kahinlerdir. Bunların başı baş kahin Mesih olan İsa'dır. İsterseniz okuyalım. 1. Petrus 2:9 ayette diyor ki fakat siz sizi karanlıktan kendisinin şaşılacak nuruna çağıranın faziletlerini ilan edesiniz diye size seçme nesil mülküne kahinlik mukaddes millet has kavmsınız. Bu nedenle sevgili kardeşim baş kahinimiz olan Mesih İsa'ya amin demelisin. Kan kurbanı Tanrı'ya sunmak için Tanrı'ya gidiyorum diyor. Rab Mesih İsa beni tutma diyor. Önce yukarı çıkacağım, sonra geri geleceğim. Fakat devamla ne diyor Mesih İsa? Kardeşlerime git diyor. Meryem'e havariler Paskalya müjdesini, haberini anlatması gerekiyordu. Kardeşlerime git ve gördüklerini anlat diyor Rab İsa Mesih. Burada Rab İsa kadının pozisyonunu yeniliyor. O zaman kadın tanıklığı ne Yahudilerde ne de Romalılarda kabul görüyorlardı. Yalnız erkeğin tanıklığı şahitliği tutucuydu ve yasaldı. Havariler Paulus Korintoslar mektubunda 15-16'da 500 biraderden anlatır. Petrus, Yakup, Yuhanna gibiler için ve hiçbir kadının var olduğunu anlatmıyor. Bu durumdan etkilenen Paulus, kadın ve erkek birdir şehadetiyle durumu düzeltiyor. Galatyalılar 3:28. Mesih'te kadın ve erkek birdir diye. Mezeli Meryem, Rab İsa'nın verdiği görevi havarilere anlatmak için yola koyuluyor. Görev neydi? Kardeşlerime git. Kardeşler hakkında İncil'de İbraniler 2:11'de çünkü takdis eden ve takdis edilenler hepsi bir zattır. Bu sebeple onları kardeşler diye çağırmaktan utanmayıp diyor Senin ismini kardeşlerime ilan ettim. Cemaat içinde sana hamd edeceğim. Mesih'e ait olan Mesih'in kardeşleridir. Kul değildir. Aynı kanını taşıyan kardeştir. Havariler akşam yemeğinde rahat değildiler. Rahat değildiler. Çünkü İsa'yı ele verecek birinin var olduğunun bilgisi bunda havariler gerekirse seninle ölürüz dediler. Sonuç ne oldu? Hepsi İsa'yı terk ettiler. Hem de onlardan birisi ele verdi. Verdi ve başka birisi İsa'yı inkar ettiği halde İsa ne dedi? Kardeşlerime git diyor. Ben de benim babama ve sizin babanıza gidiyorum. Mesih'in dirilişiyle Tanrı ve insan aile birliğine girmiş sayılıyor. Dirilen Mesih İsa Tanrı evladı olma yetkisini verdi. Bunun için Rab İsa kardeşlerime git dedi. Ne okuduk? Mecdeli Meryem İsa'nın haberini haberlere iletmek için yola çıktı. Haberler yanına geldi. Onlara Rabbuni İsa'yı dirildi dedi. Havariler tepkisinin ne olduğunu Havari Yohanna yazmıyor. Havari Petrus mezarda gördüğü terleme ve sargı bezleriyle yetinmiyor. Durumu kabul etmekte güçlük çekiyor. Petrus da İsa'yı görmek ister. O gün akşam gerçekleşti. Havariler dışarıda olan olaylardan korkularından her taraf kapatılmıştı. Bir de ne görsünler? İsa bir şey yokmuş gibi içeri giriyor. Onu hiçbir kapalı kapı engelleyemiyordu. Hamdolsun. Yücelik onundur. Ve kendini aramalarına inkar edenlere sizlere selamet diyor Rab İsa Mesih. Bunu söylerken ellerini, ayaklarını, böğrünü göstererek yaralarını onlara kanıtlıyor. Bunda bize şalom dememiz lazım. Yani İsa'nın yaralarıyla, onun acılarıyla bize selamet, şalom oldu. Sonsuz selamet sağlandı. Bu nedenle diri olan İsa size selamet dedi. Tabii ki Rab İsa isteseydi herhangi bir yara olmayan bir beden alabilirdi. Fakat insanlar İsa'ya tam inanıp güvensinler diye bunu yapmadı. Yani haçın değeri bitmedi. Haç sonsuzluğa kadar değerini koruyacaktı sevgili kardeşim. Eğer İsa Vahiy İncil'de boğazlanmış Tanrı kuzusu olarak yansıtılıyorsa, eğer Rab İsa bizim için ellerini kaldırarak dua ediyor ve bizim için yalvarıyorsa yeterlidir. Haçın kalıcı değeri var demektir. Havariler üzüntüsüz sevinçle dönecek burada görüyoruz değil mi? Hepsi birden şaşırmıştır. İsa'yı görünce Paskalya böyle olmaz diye düşünmüşlerdir. Sonuçta Rab İsa ikinci defa size şalom diyor. Bu selameti tanıtmak için haber alacaksın diyor. 21. ayette okuduk. Göksel Baba beni gönderdiği gibi ben de sizi gönderiyorum. Yuhanna 3:17'de Rab İsa ben yargılamak için gelmedim fakat ne için? Kurtarmak için geldim diyor. Mutluluk vermek için bizleri gönderiyor. Kişilerin günahlarını bağışlamak veya bağışlamamak yetkisi veriliyor. 23. ayette yazar. Açıkçası biz Mesih'e ait olanlar görevimiz Tanrı'nın Mesih İsa'da kurtarma haberini anlatmak, yaşamaktır ve yansıtmaktır. Bu ve hayatımızda uygulamaktır. Buna dikkat edelim. Siz de yapıyor musunuz? İsa Mesih'in hayatını yansıtarak, kabul ederek, onu senin kurtarıcın olarak kabul ederek hayatımıza devam edebiliriz. Ne diyor Rab İsa Mesih? Babam beni gönderdiği gibi ben de sizi gönderiyorum. Rab sen beni gönderiyor hem seni de gönderiyor. Mesih'i seviyorsak biz de gerek grup gerekse fert olarak İsa'ya kurtarıcı olarak iman ve adanmaktır. Rab İsa elçilerine her şeyi açıkladıktan sonra üzerine ne yaptı? Kutsal ruhu öfledi. Bu yalnız Tanrı'nın kutsal sözüyle yaşarsak kutsal ruhla dolu olabiliyoruz. Tekrarlıyorum kardeşim. Burada olanlara üflüyor. Havariler 2. bölümde kutsal ruhu içlerine üfürdü. Biz de böylece kutsal ruh üstümüze değil fakat içimizdedir. Öyle olarak Tanrı görevini uygulayabiliriz. Havari Yuhanna ne yaptı? Önce gördü, fark etti, sonra harekete geçti. Biz de bu güvenle, bu imanla, bu sadakatle, bu sebat ederek Rabbi yüceltip onu tanıtalım, yaşayalım, yansıtalım ve devam edelim. İman nedir sevgili kardeşim? İman, İbraniler 11. 1. ayette, şimdi iman ümit edilen şeylere itimat, görünmeyen şeylere neymiş? Kanaattir. Kanaatimiz olmalı ki Rabbi memnun edelim. Rab bereketlesin. Amin.
Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Soru ve düşüncelerinizi elektronik posta vasıtasıyla Müjde Kurumu'na yönetebilirsiniz. Adresimiz info@mujde.nl. Müjde de ü yerine u harfini kullanacaksınız. Müjde olacak. Demek info@mujde.nl. Haberinizi bekleyerek esen kalın diyorum. Necmi kardeş.